Ayrım 2.
İkinci kaptan Fransızca konuşan Belçikalılardandı. Ayşe'nin babası gibi iri kıyımdı. Sporlardan boksu seviyor, iri yumrukları, kalın pazıları ile çocuk gibi övünüyordu. İlk günlerde Nermin'e kur yapmayı denemiş, kadının böyle bir işin dünyada var olduğundan habersiz bulunduğunu şaşırarak anlayıp vazgeçmişti. Bir ara kendi aklınca esmerliğine bakarak Kamil Bey'in Yahudiliğine kesinlikle inandı. Bir Türk'ün İngilizceyi, Fransızcayı, İtalyancayı böyle hiç duraklamadan konuşması olur şey değildi. Salt konuşsa canı yanmaz. Kalın kalın kitapları okumasını ne yapalım? Yolculuğun üçüncü günü sabahı zenci tayfalardan biriyle idman yaparken Yahudi Türk bir zaman bakmış, karaoğlanı kolayca dağıttığı halde başını olmadı anlamına sallayarak gülümsemişti. Buna çok kızdı Belçikalı. Neye güldüğünü sordu. Yahudi Türk savunusunun açık verdiğini, hele vururken kendisini tehlikeye düşürdüğünü söylemesin mi? Şuna bir oyun oynayayım diye geçirdi içinden kabadayı ikinci kaptan. Gösterir misiniz lütfen dedi yumuşacık. Kamil Bey duraklamadan eldivenleri giydi. İlk saldırıda Belçikalı'yı kıçının üstüne düşürdü. Herif yumruğun nereden çıkıp çeneyi nasıl bulduğunu anlamaya çabalarken kollarını, eldivenlerini çözmesi için zenci tayfaya uzattı. Durunuz, çıkarmayın rica ederim, biraz daha. Kamil Bey alık delikanlıya idmanın saatine kaç frank istediğini sordu. Sonra da saatini ödemeden kendisini dövmesinin neden mümkün olamayacağını anlatmaya çalıştı. Soylularla halk ilintisinin hangi yasalara bağlı olduğunu Belçikalı memleketinden biliyordu. Kıpkırmızı kesilerek özür diledi. Bundan böyle de Kamil Bey ile ailesine gerçekten saygılı davrandı. Tuzluğu geçirir misiniz lütfen Monsieur Albert? İkinci kaptan soylu bir büyük insana hizmet etmenin acelesiyle tuzluğu Ayşe'ye verdi. Teşekkür ederim. Hiç tuz koymamışlar öyle değil mi? Nermin kızına gözleriyle susmasını işaret etti. Süvari Bolşeviklik hakkında duyduklarını gördüklerini anlatıyordu. Rusya'da her şey alt üst olmuş, kısacası kıyamet kopmuştu. Açlık, yoksulluk, hepsinden besbeteri, can mal güvensizliği. Çünkü hiçbir yerde devlet düzeni yok. Lenin, evet yıkmasını çok iyi biliyor ama yeniden yapmaya geldi mi? Çok büyük bir felakete uğramış gibi içini çekti. Ne diyorlar sizin sosyalistler bu işlere? Bizde sosyalistler yoktur. Yok mu? Olmaz öyle şey. Çünkü sosyalistsiz memleket olmaz. Benim bildiğim biz ayrılmadan önce yoktu. Hiç duymadım. Ne zaman ayrıldınızdı memleketinizden? 1912'de. O zaman duyulmamıştı. Sonra peydahlansa duyardı mutlak. Sosyalistsiz bir memleket. Yani kutsal kitabın yazdığı cennet. İnanılır şey değil. Biraz düşündüğü gömleğinin yakasını iki parmağıyla gevşetip şarap bardağını aldı. Anlamadığım, eğer sosyalistiniz yoksa Yunanlıları neden çıkardık İzmir'e? Geçenlerde okudum. İyi hatırlıyorum. Bolşevik olmak istiyormuş sizde bir takım adamlar. İkinciye döndü. O paşanın adı neydi? Paşa değil, patron. Padişahın veziri. Veziri meziri. Adını soruyorum. Kamil Paşa. Pardon, Kamil sizin adınız. Kemal Paşa olmasın? Mustafa Kemal Paşa. Tamam. Kaptan sevindi. Bulduk. Kemal Paşa. Bolşevik miymiş Kemal Paşa? Elbette Bolşevik. Savaştan yana olur mu Bolşevik olmasa? Ayşe deminden beri yemin unutmuş, bir süvariye bir babasına bakıyordu. Süvari Bolşeviklerin neden barışa yanaşmadıklarını gazetede okumuştu. Özetlemeye çalıştı. Kamil Bey Bolşeviklik hakkında pek bir şey bilmiyordu ama Süvari'nin de İspanya'daki kralcı gazetelerin yazdıkları saçmalardan daha fazla bilgisi olmadığını anlıyordu. Madrid elçisi de Bolşeviklik üstünde hemen hiç durmamış, bildiğiniz anarşistlerdir bunlar. Arada sırada şuraya buraya bomba atarlar, büyüklerden birini öldürüp sakinleşirler demişti. İspanya hükümetiyle yakın ilgisi olan ünlü bir gazete başyazarından da Lenin'in %100 Alman ajanı olduğuna dair kesin sözler işittiğini hatırlıyordu. Gemi süvarisi Bolşevikler yüzünden çok dertliydi. Bir süvariyle bir miçonun nasıl olup da eşit yaşayabileceklerini akıl erdiremiyor, hele dine saldırılmasının nedenini gerçekten anlayamıyordu. Zenginlikler baldırı çıplaklarla paylaşılacakmış. Zengin olmak imkanı kalmazsa kim çalışır? Nereden bulmadı böyle alıkları? Kendisinden paha biçerek, ileride sırt üstü yatıp gelirimle geçinmek mümkün olmazsa çalışır mıyım diye soruyor. Tarafsız konuştuğunu ispatlamak için de benim bu dünyada gömleklerimden başka kaybedecek bir şeyim yok diye yakasına dokunuyordu. Süvari temiz gömlek meraklısıydı. Bu eski şilepte temiz gömlek giymeyi mucize gösterircesine sürdürebiliyordu. İnsanların temiz gömlek giymeleri olağan sayıldığı halde onu iki kez görenler gömlek temizliğine aşırı merakını mutlaka sezerlerdi. Düşünün, sabun yok Rusya'da bugün. Gömleğinizi değil, yüzünüzü yıkayamazsınız. Ölür insan. Bence insanoğlu her şeye katlanır. Kirli çamaşıra katlanamaz. Günde hiç olmazsa bir kez yıkanmamaya katiyen dayanamaz. Ben Fransa'da Action Française okurum. Kralcı mıyım? Hayır. Neden okurum? Doğrusunu yazar çünkü. Her şeyin doğrusunu yazdığına eminim. Her pazartesi bu hafta sonuna kadar dayanmaz bolşeviklik yıkılır diye yazar bizim Action Française. Her sözü çıkar da. Neden 3 yıldır bu sözü çıkmaz akıl erdiremedim. Gözlerini çaresizlikle kısarak makinenin hırıltısını bir zaman dinledi, içini çekti. Allah yardımcınız olsun. Eğer bir iki yıla kadar yıkılmazsa bu Allah'ın belası bolşeviklik, dumandır haliniz. Kamil Bey konudan adam akıllı bıkkın gülümsedi. Sanmam. Biz son 200 yıldır Çarlık rüzgarından o kadar çektik ki daha kötüsü olabileceğini sanmıyorum. Sakın ha. Bolşeviklik Çarlık'a benzer mi? Çarlık bildiğimiz krallık. Biz kral demişiz, onlar çar demiş. Nitekim siz de sultan demişsiniz. Din ayrı olur, mezhep ayrı olur, zarar vermez. Çünkü hepimizin başında bir kral vardır. Bolşevikliğe geldiniz mi? Bolşevik ne demek babacığım? Kamil Bey bir an kavrayamadı. Bolşeviklik mi? Çoğunluk demek yavrum. Nice bu? Rusça. Siz Rusça biliyor musunuz? Hayır. Rusça bilmiyorsunuz da bolşevikliğin çoğunluk demek olduğunu nereden biliyorsunuz? Kamil Bey, çok şükür kızım gerçekçi olacak diye düşündü. Nermin nedense torpil tehlikesiyle uğraşıyordu. Tedirgin, keyifsiz, dalgın, güldü. Çanakkale'ye öğle üstü varılmış, süvari birini görmek için karaya çıkmıştı. Buradaki kanlı savaşların yarası taze olduğu için herkes güvertedeydi. Kamil Bey gemiye öteberi satmaya gelenlerden haber sordu. Aydınlatıcı hiçbir karşılık alamadı. Boğazın iki yanına yabancı askerler yerleşmişti. Öyleyken Hamdi Bey adında biri birçok silah kaçırmış Allah'ın izniyle Anadolu'ya. Mustafa Kemal Paşa evet baş kaldırdı diyordu akıl erenler. Baş kaldırması doğru ama bizim buralara yakın değil bu iş. Kimi Rus sınırında, 3. ordu taraflarında demekte, kimi yürüdü sürdü Türk içine, Ankara'ya geldi demekte. Aslına bakarsan hemşerim, ordusuz paşa ne yapar? Gövdesi kadar yer yakar. Yahu el vermedi mi bu paşalar belası bu Osmanlı ülkesine? Batmayanı da batırmadan basılmayacak mı? Allah lillah aşkına bu paşa lafı. Bizim buralarda hüküm Anzavur paşamızdır ama askeriye paşası bellemeyeceksin. Dini bütün Müslüman, başı bozuk paşadır bizim Anzavur paşamız. Sağında düldül, dürbün, solunda Kur'an asılı geçen bir paşa ki 5 vakit namazda camiye koşmayanı asar. Hiç bakmaz, tesbih tanesi gibi. Ben onu bunu bilmem. Aydın, Ödemiş yönüne kulak vermeyince hiç olmaz. Çünkü Aydın ve de Gavur İzmir ve de Nazilli ve de Salihli ille de Ödemiş dedin mi 10 dakika düşüneceksin. Biz bu seferberlik askerliğini oralarda kıyı boyu koruyucusu olaylarında yaptık. Benim bildiğim Zeybek Efeleri kötü Yunan'ı denize çoktan dökeceklerdi ya. Neden dökmediler? Sorduğuna bak kardeş. Subay gavurları aman vermekte mi hiç? Ne karışır padişahımızın başıboyuk askerine? Okulun gavur subayı. Hayır, karşı karışabilemez. Karışmadıkları iş kaldı mı ki sen bunu böyle dedin bir ağa? Karışmadılar da Arslan Gavur İzmir'imizin Arslan Zeybek Efeleri Yunan'ı neden bitirmedi şimdi diyecek. Ben onu bunu bilmem. Bu rezillik Amerika'nın koca kömüş mandası gelip yetişmeden basılmaz. Manda da neymiş? İlintisi nedir? Manda işi çok önemli. Manda geldi mi ne Yunan kalacak ne okulun gavur subayı. Hepsi temiz. Dur yahu, nasıl bir mandaymış bu yere batasıca? Bildiğimiz su kömüşü mü? Evet, bildiğimiz su kömüşü. Ya ne sandın? Su kömüşü mandası gelmekle gitişine herif bir söz etmeli ki altı üstünü tutmalı. Kara su kömüşü bizim rezilliğimize nesiyle derman olacak? Su kömüşü dedikse bizim Kara Mürsel batağının su kömüşü demedik. Amerika'nın su kömüşü ki. Uzatma, elin mandası gelmekle bizim rezilliğimiz nasıl kalkacak ortadan? Ben buna karşılık isterim. Karşılığı geçen de alay müftüsü anlattı. Hint'te yesir kalmış bir müftü ki dünyanın altından üstünden haberli bir müftü. Hint adamının işini kim görüvermiş bakalım? Bildiğimiz kara sığır. Hem de kara sığırın kancığı. İnek diyeyim de sen anla. Bu Hindiya'yı vaktin birinde İngiliz bastı ya. Sanki bizi bastığı biçim. Oranın da içi karışmış o vakit. Hintli Sintli birbirine düşmüş. Kanka ödeyi götürmüş. Sonra akıl daneler bakmışlar ki durum vaziyet kötü. Salıvermişler akılsız Hint adamının arasına inekleri. Bildiğimiz süt ineği mi? Evet, bildiğimiz kara sığırın kancığı. Tamam mı? Nasıl tamam olabilirmiş? İneği salmakla ne oluyor? Bunlar ineği görmeleriyle silahı atıp yere uzanmışlar. Neden? Nedeni Hintli adamı mecusi olurmuş. Mecusi ateşe tapan. Bunlar bir zaman ateşe taparlarmış. Tüh yüzüne. Bu nasıl terbiyesiz bir söz? Höst dedim. Sen seni topla. Şamar gelmekte ki hele gör nasıl gelmekte. Yahu benim ne suçum var? Ben koca alay müftüsünün yalancısıyım. Müftü aksakalıyla ve de bunca okumuşluğuyla böyle bir yalan neden savursun da bir kahve halkını aldatmaya kalksın? Çekişmeyelim arkadaşlar. Amerika'nın mandasına gelelim. Bizde Hind'in mecusisi hesabı mandanın orasına mı sakın? Orasına dedikse oğlum bize gelecek manda, manda boğası bu bir. İkinciye sür git değil bu manda meselesi. Şu belayı savuşturup selamete çıkana kadar. Ha şöyle, öyle de çünkü. Bu iş Amerika'nın su kömüşüyle dönecekti de padişahımız seçim yapılsın deyip bunca mebusu İstanbul'a neden biriktirdi? Bre dayı, mebuslar şu kadar yüz kayma maaş alamayınca olur mu ki sen bunu böyle demektesin? Tamam, şimdi aklım yattı. Beri bak oğlum, sen kulağı delik, gözü açık takımındansın. De bakalım, ceremesi neymiş bu Amerikan su kömüşünün? Ceremesi? Ceremesini bilene rastlamadım. Kimi, koca Amerika nasıl bir alçak olmalı ki bir kötü su kömüşü mandasına Osmanlı'dan para istemeli demekte. Kimi, Amerika ile sen oyun mu oynamaktasın? Amerika bildiğin madrabazdır ve de sürmeyi gözden çeken köpoğlusudur. Amerika'da evlat babaya, baba evlada para almadıkça sabahın kalimera demez ve de bedavadan kimse kimsenin avucuna işemez demekte. Artık bilmem gerisini. Ne fayda ki bu saçma sapan sözler Kamil Bey'in aklını büsbütün karıştırmaktan başka bir işe yaramadı. Herifler Kamil Bey'in dikkatle dinlediğini gördükçe coşmuşlar, aylardır kahvelerde konuşulan birbirini tutmaz lafları ballandırarak bu dünyada kafa gezdirdiklerini ispatlamaya girişmişlerdi. Marmara gecesinde tek yıldız, kıyılarda tek ışık yoktu. Şilep ıslak bir karanlıkta, yüreğe acıma veren tık nefes bir gayretle yol almaya çabalamaktaydı. Kamil Bey, boğazda gemiye gelen Çanakkalelilerden dinlediklerini evirip çeviriyor, bu lafların arkasındaki insan gerçeklerini anlamaya uğraşıyordu. Amerikan mandası, Madrid elçisi için hele Yunanlılar İzmir'e çıktıktan sonra biricik kurtuluş umudu olmuştu. Bu vartayı atlatmaya bakacağız. Padişah, halife, bir de başkent kurtuldu mu gerisi kolay diyordu. Nasıl kolaydı gerisi? Memleketsiz, milletsiz, padişah, halife, başkent neye yarayacaktı? Sonra yeniden toplanmak. Bunu düşünmezler mi düşmanlar? Toplanma imkanı verecek boşluklar, dayanaklar bırakırlar mı? Kamil Bey bir cigara yaktı. Fırsattan yararlanarak derin derin soludu. Doğrusu istenirse asıl düşündüklerini zihninden uzaklaştırmak için mandayla, memleketin geleceğiyle ilgileniyor, düpedüz kendisini aldatıyordu. Yarın sabah İstanbul'daydılar. İstanbul'da işlerini nasıl bulacak, ilk günlerin acemiliğini, geçim zorluklarını nasıl atlatacaktı? Son mektubunda Nermin'in halası doğruca onlara ineceklerini, başka türlüsünü akıllarından geçirirlerse kendilerine başka bir İstanbul bulmalarını yazmıştı. Hala hanım kocalarını görünüşte kılıbık, gerçekte pis zampara eden dediği gidedik kadınlardandı. Gençliğinde sayılı güzellerden olduğunu anlatmak için iki kahkaha arasında kızına bakın, anasının nasıl olduğunu anlayın diyordu. Enişte bey saçı erken dökülüp göbeği erken şişmiş tiplerdendi. Serçe parmağında tek taş pırlanta yüzük, altın kösteğinin ucunda platinden mason nişanı taşırdı. Politikadan anlamazlığa vurduğu halde bütün işlerini parti kodamanlarına dayanarak hükümetle çeviriyor, Edirne'den ötesini bilmez göründüğü halde Almanya'nın en önemli şirketlerine yıllardır temsilcilik ediyordu. Abdülhamit zamanında işleri tıkırındaydı. İttihatçılar gelince durumu daha da güçlendi. Mütarekedense hiçbir şikayeti yoktu. Savaşın ikinci yılı Viyana'da görüştükleri zaman yükünü adam akıllı tutmuşa benziyordu. Kamil Bey'in para işlerini biraz kasılarak baştan savma dinlemiş, güvendiği bir avukata alıp satmalı bir genel vekaletleme çıkarmasını, gerisine karışmamasını söylemişti. Hala hanımın Nermin'den 2 yaş küçük Sabriye adında bir kızı vardı. Savaş başlarken sevip evlendiği yakışıklı kurmay binbaşından geçen yıl boşanmıştı. Hayır, şımarık bile değil, bir garip. Kimi zaman çok kımıltılı, kimi zaman çok durgun, kimi zaman gürültücü geveze, kimi zaman suskun. Bir bakıma çok kibirli, bir bakıma ilk rastladığı erkeğe razı olacak kadar alçak gönüllü. Kimi zaman gayet hırslı, kimi zaman yatmaktan hiçbir şey anlamaz frijitlerden. Aradıkları erkekleri 1000 yıl bulamazlar böyleleri. Bahtsız yaşayıp bahtsız ölürler. Bu aileyle bir arada nasıl oturacaktı? Daha kötüsü nasıl beraber oturmamazlık edebilecekti? İkinci kaptan selam verip geçmişti. Durup gevezelik etmediği iyi oldu demeye kalmadan süvari piposunu çekerek geldi. Uykusunun bölünmesine katılan şarap mahmurluğuyla suratı asıktı. Kamil Bey nezaket olsun diye sordu. Ne zaman varırız İstanbul'a kaptan? Yarın saat 9'a doğru. Neresinde oturuyorsunuz İstanbul'un? Şehri bilir misiniz? Galata'yı, Beyoğlu'nu, Örtülü Çarşı'yı. Size nasıl anlatmalı Nişantaşı'nı? Fransız hastanesine gittiniz mi hiç? Bir kez. Tamam, onun arkasına düşer, boğazdan yana. Kendi eviniz mi? Evet. Boş yere yalan söylediği için Kamil Bey'in canı sıkıldı. Evet dedimse hanımın akrabaları. Bu sefer de gereksiz açıklamalara girmişti. Kesim attı. Bizim sayılır. Siz bana savaşla hiç torpilendiniz mi diye sormuştunuz. Ben de size sorayım. Eviniz yandı mı hiç? 2 kere. İstanbul'da çok yangın olur diye duymuştum. Demek doğru. Doğru, evet. Süvari bir zaman ileriye baktı. Satıcılarla konuşmuştunuz. Önemli bir şey söylediler mi olup bitenlerden? Hayır. Okuması yazması olmayan adamlar. Akılları ermiyor. Rız kılavuza bakarsanız işi kötüymüş sizin sultanın. Ne gibi? Mustafa Kemal Paşa söz dinlemiyormuş. Savaşmakmış niyeti. Venizelos demiş ki, sultan hakkından gelemezse benim ordum gelir demiş. Yürüyecek miymiş içerlere? Başı bozuk çeteler rahat vermediklerinden ister istemez yürüyecekmiş. Savaş olsa katılır mısınız? Ben mi? Bilmem. Asker değilim ben. Savaş asker işi. Yedek subaylık yok mudur sizde? Şimdi var sanırım. Eskiden İstanbul halkını askere hiç almazlardı. Oh ne mutluluk. Biraz düşündü. Siz hariciyecisiniz. Sahi. Gene bir yabancı memlekete gidersiniz. Hayır. Hariciyeyle ilgim yok. Savaş yüzünden yollar kapandığı için çalıştım İspanya elçiliğinde. Az kalsın parasız diyecekti. Dişleri sıktı. Öyle. Geçici. Anlıyorum. Demek hiç dövüşmediniz. Evet. Bizde zordur özrü olmayınca savaşmamak. Nasıl zor? Hakaret ederler en konu. Sosyal ilişkileri bile bozulur insanın. Daha kötüsü ekonomik durumu bozulur. Sizde nasıl? Bilmem. Avrupa'da geçti ömrüm çoğunlukla. Balkan Savaşı'nda başvurdum. Biz seni gerektiği zaman çağırırız dediler. Çağırmadılar. Galiba vakit kalmadı çağırmaya. Dostlarınızdan, tanıdıklarınızdan savaşa gidenler olmuş mudur? Elbette. Ölenler, sakatlananlar, belki. Çetin sizin işiniz Aziz Kamil Bey, çok çetin. Kamil Bey yüreğinin derinlerinde uyanan tedirginlikle gözlerini kıstı. Fransızın yüzünü seçmeye çalıştı. Bütün batılılar hain oldukları için mi bu kadar çiğ gerçekçiydiler yoksa? Bu kadar çiğ gerçekçi olduklarından mı bir yerde ister istemez hain, kaba, bencildiler? Yaşlı Şileb'in yorgun makineleri ıslak ıslak ışırdıyor, gövdesi direklerin ucundan sintinesine kadar sarsılıyordu. Adı Marie Galant'tı. Hani batılılar gerçekçiydi? Oynaklığı kim yakıştırmış bu külüstürü yük gemisine? Nasıl bir hayal zorlaması bu? Marie Galant adını bir yerde duymuştu. Süvariye soracağı sırada hatırladı. Christophe Colomb'un ilk yolculuğunda üç gemiden birinin adıydı Marie Galant. Dinsel olsun diye Santa Maria'ya Aziz Meryem'e çevirmişlerdi. Önce bu iki tekne, sonra kendisiyle Christophe Colomb arasındaki benzerliğe şaştı. Cemizli gemici Hindistan'a varacağını sanarak yola çıkmış, Amerika'ya ulaşmıştı. Kamil Bey ise İstanbul'a gittiğini kesinlikle biliyordu ama doğduğu şehri nasıl bulacağını katiyen kestiremiyordu. Yüreğinden acıtıcı bir ürperme geçti. Fransız süvariye niçin olduğunu bilmeden teşekkür edip merdivene doğru yürüdü. Dürbünün içindeki denizle gökyüzü koyu koyu kurşuni adalar, Kayış Dağı'na kadar Kadıköy, beride İstanbul, kirli bir camdan bakılıyor gibi silikti. Küçük Ayasofya'dan Etyemez'e kadar bütün mahalleleri yangınlar silip süpürmüş, yanmayan ahşap ev yığınlarında uzun savaş yılları onarımsızlıktan kavşatıp çökertmişti. Büyük camilerin kubbeleriyle minareleri bile sanki artık kâgir katılıklarına taşımıyor, pamuk balyası yığınları gibi insana yumuşaklık duygusu veriyorlardı. Marie Galant Şileb'i ahır kapı fenerini dolaşıp limana girerken Nermin ile Ayşe özenle giyinmiş olarak güverteye çıktılar. Ayşe, "Nerede Sabriye teyzemin evi? Göstersenize anneciğim," diye mızmızlanırken Nermin 8 yıldır görmediği İstanbul'a bir zaman baktı. Her şeyi birbirine katan koyu kurşuninin ürperticiliğine, boğazı dolduran yabancı zırhlılara hiç aldırmadan sevinçli bir hasretle içini çekerek "Oh canım İstanbul!" diye sevindi. Bu mühürlü zarfın içindeki defterle mektup ölümünden sonra Çanakkale İstikamları Komutanı Albay Sayın Şevket Bey'e verilecektir. M. Ali. "Sevgili komutanım, artık hayatı bırakmak, ölüme sığınmak gerekiyor. Bunun nedenlerini şimdi şu satırları yazarken tamamıyla açıklayabilecek durumda değilim. Kafama üşüşen karanlık düşünceler arasında bunaldım. Kurtuluşu ölümde arayacağım. Aşk, ölüm ve milliyetime dokunan yaralar. Bu akıl almaz yenilgi. Bir subay arkadaşla aramıza geçen dünkü konuşma, daha başka nedenler, aylardır olgunlaşan bu ölüm kararını apansız kolaylaştırdı. Bakınız, kolaylaştırdı diyorum. Çünkü bu benim için yeni bir fikir değildi. Zavallı Türkler düşman çizmelerinin altına düştükten sonra yaşamak bana önce zor gelmeye başlamıştı. Sonra imkansızlaştı. Arkadaşım, savaşta gösterdiğimiz atılganlığın, ölümü hiçe saymamızın aptallık olduğunu delilleriyle saydı döktü. Hiçbir yararlı ödev yapmadan ölüme teslim olduğum için sizden utanıyorum. Yaşamayı göze alan silah arkadaşlarımın benden daha güçlü olmalarını Tanrı'dan dilerim. Ben daha fazla dayanamadım. Allah size de büyük işler görmeyi nasip etsin. Ruhum Türklerin mutluluğuna elbette katılacaktır. Fakat bunu bekleyip gözümle görmeye gücüm yetmedi. Çok acı çekiyorum. Bu ölüm kararına adım adım nasıl sürüklendiğimi ilişik defterde okuyacaksınız. Karma karışık, kırık dökük yazdım. Siz anlarsınız. Beni bağışlayın Aziz Komutanım. Elveda. Bahsiz yaveriniz Üsteğmen M. Ali."